Bir fabrikadaki makineler çalışırken basınç, sıcaklık, sürtünme gibi etkenlere maruz kalırlar. Bu da zaman içinde makinelerde aşınmalara ve bozulmalara neden olur. Tıpkı makineler gibi insan vücudundaki organlar da çalışırken benzer tehlikelerle karşı karşıyadır. Bu nedenle vücudun değişik bölgelerinde çeşitli önlemler alınmalıdır. Örneğin kemikler gibi sürtünmeye maruz kalan yerlerde sürtünmenin azaltılması gerekir. Titreşim ve sallantıyla hasar görebilecek organların bulunduğu göğüs bölgesi gibi yerlerde ise titreşimleri etkisiz hale getirecek sistemler kurulması gerekmektedir. İşte bu gibi tehlikelerden organlarımızı koruyan sistemlere destek sistemler adı verilir. Bu sistemler olmasa kollarımızı, bacaklarımızı kullanmamız, başımızı sağa sola çevirmemiz, hatta nefes almamız dahi imkansız olurdu. Örneğin, kemiklerin arasında sürtünmeyi engelleyen ve kemiğin zarar görmemesini sağlayan boşluk sıvıları bulunur. Bu sıvılar, kemiklerin sürtünme nedeniyle parçalanmasını engeller. Kemiklerdeki bu yapı olmasa ne olurdu? Birkaç adımdan sonra yürüyemez hale gelirdik. Sürtünmeden dolayı aşınan kemiklerimiz bir süre sonra bize dayanılmaz ağrılar çektirmeye başlardı. Ancak böyle olmaz, hatta hastalık durumları hariç eklemlerimizin varlığını fark etmeyiz bile. Bedenimizdeki mükemmel sistem sayesinde her hareketimizi çok büyük bir rahatlıkla yaparız. Programın ilerleyen dakikalarında vücudumuzdaki destek sistemlerle ilgili çeşitli örneklere yer vereceğiz. Ancak program dinlenirken akılda tutulması gereken çok önemli bir nokta vardır. İnsan bedenindeki her yönüyle tasarlanmış bu sistem, Allah'ın insanlar üzerindeki korumasının ve şefkatinin tecellilerinden yalnızca bir tanesidir. İnsana düşense yanılgıya düşmemek ve Rabbimize karşı üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz olarak yerine getirmektir. Allah bir ayetinde şöyle buyurmaktadır. Ey insan! Üstün kerem sahibi olan Rabbine karşı seni aldatıp yanıltan nedir? Ki O seni yarattı, sana bir düzen içinde biçim verdi ve seni bir itidal üzere kıldı. Dilediği bir surette seni tertip etti. İnfitar Suresi 6-8. İnsan vücudunda değişik yoğunluklara ve özelliklere sahip pek çok sıvı vardır. Bu sıvılar, beyin, kalp, akciğerler ve karın içi organlarımızın korunması gibi görevler üstlenmişlerdir. İlk olarak beyni ele alalım. Beynin, insan için hayati önemi olan pek çok fonksiyonu vardır. Konuşma, düşünme, görme, duyma, tad alma, hareket etme gibi faaliyetlerin yürütülmesini sağlayan merkezlerin hepsi beyindedir. Beynin hasar görmesi, hatta darbe alması dahi vücutta kalıcı zararlara neden olabilir. Bu nedenle beyin vücuttaki diğer tüm organlardan farklı bir şekilde korunur. Beyni koruyan kafatası aralarında hiçbir açıklık bulunmayan ve birbirlerinin içine zigzagsı bir yapıyla geçmiş kemiklerden oluşur. Bu görünüşü nedeniyle kafatasını çok sağlam bir kafese benzetebiliriz. Ancak bu önemli organın korunması için sadece kafatasının varlığı yeterli değildir. Bunu şöyle bir benzetme yaparak daha iyi açıklayabiliriz. Beyni büyük bir topa benzetelim ve bu topun içinde bazı önemli cisimlerin olduğunu varsayalım. Top da sağlam, kırılması çok zor, sert, kemiksi bir maddeden yapılmış olsun. Bu top her hareket ettiğinde içindeki cisimler oradan oraya savrularak topun sert zeminine hızla çarpacaktır. Eğer topun içine çarpmaların şiddetini azaltacak bir sistem konulmazsa bir süre sonra cisimler hasar görecek, hatta parçalanacaktır. Kafatasını bir topa, burada korunmaya alınmış olan beyni de topun içindeki cisimlere benzetmek mümkündür. Böyle düşünüldüğünde başımızı sağa sola döndürürken ya da aşağıya doğru eğilip ellerimizle bir şey almaya çalışırken aslında büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuz görülecektir. Çünkü çok küçük bir hareket bile beynimizin büyük bir şiddetle içinde bulunduğu kemik yapının iç duvarlarına çarpmasına neden olacaktır. Bununla birlikte hiç hareket etmediğimizde de beyin için aynı tehlike sürmektedir. Çünkü biz sabit durduğumuzda bile beynimizin yaklaşık 1,5 kilogram olan kendi ağırlığı beyindeki hayati merkezler üzerinde bir baskı oluşturmaktadır. Bu baskı da kan dolaşımını engeller. Oysa bizler günlük hayatta ne beynimizin 1,5 kilogramlık ağırlığını hissederiz ne de başımızı oynatırken herhangi bir rahatsızlık duyarız. İşte bu rahatlığı bize sağlayan, beynimizi koruyan destek sistemdir. Beynin içinde karıncık adı verilen boşluklar vardır. Birbirleriyle bağlantıları olan bu boşlukların içi ise beyin omurilik sıvısı olarak adlandırılan bir sıvıyla doludur. Su gibi renksiz ve duru olan bu sıvı beyni koruyan destek sistemdir ve beyin karıncıkları denilen boşluklarda üretilir. Beyin omurilik sıvısı beyin yarı kürelerinin çevresini kuşatıp omuriliğin iç kanalından akarak beyni ve omuriliği darbelere ve sürtünmelere karşı korur. Bilindiği gibi suyun üzerinde yüzen bir sandalın ağırlığı minimuma iner. Bununla birlikte suyun kaldırma kuvveti sayesinde de sandal su üzerinde batmadan ve hasar görmeden yüzer. İşte beyin de bir sandalın su üstünde yüzmesi gibi beyin omurilik sıvısının üstünde yüzer. Bu durum beynin ağırlığını yaklaşık 1,5 kilogramdan 50 grama kadar düşürür. Beynin ağırlığını 30'da 1'e düşüren bu sistem sayesinde beynimizde bir baskı ya da ağırlık hissetmeyiz. Burada değinilmesi gereken bir nokta daha vardır. Bilindiği gibi sıvılar içinde bulundukları yapıya belli miktarda basınç uygular. Beyindeki sıvı da beyne bir basınç uygular ancak beyin bundan da hiç zarar görmez. Çünkü beyin içi basıncı mükemmel bir sistemle dengelenmiştir. Beyin omurilik sıvısı beynin üst bölümünde yer alan tek yönlü valv sistemi sayesinde genel kan dolaşımına geri döner. Fakat bu arada valvler sayesinde sıvının basıncı da ayarlanır. Ve bu basınç hayatımız boyunca hep belli sınırlar içinde tutularak beyin üzerine yapılan basıncın artıp azalması engellenir. Peki bu sıvının basıncında sürekli değişiklikler olsaydı neler olurdu? Beyindeki sıvının basıncı normalden fazla ya da az olsaydı başımıza neler gelirdi? Öncelikle basıncın normalden fazla olması durumunda beyin fonksiyonları etkilenirdi. Bunu engellemek için de beyindeki sıvı fazlasının bir operasyonla çekilmesi gerekirdi. Ya da normalin altında bir basınç uygulansa beynin ağırlığı sebebiyle dayanılmaz baş ağrıları meydana gelirdi. Bu da beyinde köklü hasarlar ortaya çıkmasına neden olurdu. Görüldüğü gibi beyindeki koruyucu sıvı fonksiyonlarını çok dar sınırlarda yerine getirir. Bu sınırların altında ve üstünde beyindeki sistem işlemez. Bu mekanizmanın kusursuzluğu karşısında akla gelen ilk soru elbette ki bu sistemin nasıl ortaya çıktığı olacaktır. Beyni koruyan sıvının, kafatasının ve beyin içi basıncını dengeleyen sistemin aynı anda var olmaları gerektiği açıktır. Çünkü bu koruma sistemlerinden biri eksik olsa beyinde ağır hatta öldürücü hasarlar meydana gelmektedir. Bu durum çok açık bir gerçeği ortaya koyar. Beyin Allah tarafından bir bütün olarak yaratılmıştır. İnsan vücudundaki motor olarak nitelendirilebilecek kalp de beyin gibi hayati önemde bir organdır. Ve o da beyin gibi bir kafesin içinde son derece güvenli bir şekilde korunur. Kalpteki koruma sisteminin mükemmelliğinin anlaşılması için kalbin yapısına göz atmakta fayda vardır. Kalp 4 parçadan oluşur. Bu parçalardan üstte kalan kısımlar sağ ve sol kulakçık adını alırken, aşağıda kalan kısımlar da sağ ve sol karıncık adını alırlar. Temiz ve kirli kanın bulunduğu bu bölmelerde her iki taraftaki kan basıncına göre açılıp kapanan 4 tane kalp kapakçığı vardır. Bu kapakçıklar kalp bölmeciklerinden bir kere çıkan temiz ya da kirli kanın tekrar aynı bölmeye geri dönmesine engel olurlar. Örneğin sağ kulakçık oksijen açısından iyice fakirleşmiş olan kirli kanı çok az bir basınç uygulayarak hemen altındaki sağ karıncığa gönderir. Bu gönderme işlemi sırasında arada bulunan ve sadece kulakçıktan karıncığa geçişe izin veren 2 kapaklı kapakçık asla görevini şaşırmaz. Ters yönde hiç çalışmaz. Yani asla gelen oksijensiz kanı yeniden kulakçığa sızdırmaz. Akciğere temizlenmek için gidecek olan kan sağ karıncağa geçer geçmez bu kapak sımsıkı kapanır. Adeta özel bir vantuzla kaplanmış olan bu kapak, küçük miktarda bir sıvıyı dahi sızdırmayacak kadar sağlamdır. Bu sayede aradaki kan alışverişi son bulur. Kapakçıkların ters yönde çalışmasını engellemek için kalpte alınmış tedbirler bu kadarla da sınırlı değildir. Normal şartlar altında ateşli romatizma gibi bazı hastalıklar dışında kapakçığın çalışmasında bir aksaklık oluşmaz. Çünkü hem sağ hem de sol bölme kapakçıkları geri tepme sistemini engellemek için özel lifli zarlarla kaplanmışlardır. Bu zarlara son derece küçük kirişler bağlıdır. Ayrıca bunlar da küçük kas tepecikleriyle başka bir uca bağlanırlar. Örneğin kan sol kulakçıktan sol karıncaya doğru basınçla itildiğinde bu üç yapraklı kapakçık açılır ve kan diğer bölmeye geçer. Kan aslında bu bölmeye geçtiğinde basınçla yukarı doğru yükselir ve yaprakları yukarı doğru iterek açmaya çalışır. Fakat üç yaprakçık arasında bulunan ve birbirlerine karşı bu yönde açılmalarına imkan vermeyen bir kilit sistemiyle karşılaşır. Bu kilit sistemi de yine küçük kirişler aracılığıyla sağlanır. Bu kusursuz bir engelleme sistemidir. Üstelik aksaklıklara karşı her türlü önlem alındığı için hiçbir risk de taşımamaktadır. Görüldüğü gibi kapakçık son derece önemli bir göreve sahiptir. Eğer bu kapakçıklar olmasaydı, vücut için zehirleyici özelliğe sahip olan kirli kan tekrar sağ kulakçığa geçecekti. Bunun sonucunda da orada bulunan ve vücudu gezip kirli kanı toplayan ana damarlara büyük bir basınç uygulayacaktı. Belki de kan dolaşımına sızacaktı. Böyle bir durumda hayati fonksiyonların temel taşını oluşturan hücreler temiz kanla beslenmeyi beklerken yeniden kirli kanla karşılaşacaklar ve bununla beslenmek durumunda kalacaklardı. Bu da vücutta ciddi aksamalara ve rahatsızlıklara yol açacaktı. Pek çok kimsenin varlığından dahi haberdar olmadığı bu kapakçık hayatımızı kurtarmakta ve sağlıklı bir yaşam sürmemizi sağlamaktadır. Yine kalbin temiz kanla dolu olan sol tarafında yer alan sol kulakçık ve sol karıncık arasında da aynı buna benzer bir kapakçık sistemi bulunur. Bu kapakçıklarda yine bölmeler arasında tek tarafa yani karıncaya doğru geçişe izin verir ve ters yöne açılmazlar. Açılsalardı neler olurdu? Bu sorunun cevabını vücuttaki sistemlerin işleyişiyle birlikte verelim. Vücuttaki tüm organların fonksiyonlarını devam ettirmek için akciğerde temizlenerek oksijen yüklenen kana ihtiyaçları vardır. Hücrelerin ise yaşamak için kan içindeki besinlere ihtiyacı vardır. Bu yüzden de kanın ayak ucumuzdan saç diplerimize kadar damarlar yoluyla tüm vücut içinde dolaştırılması gerekir. Temiz kanın bu can alıcı dolaşımını sağlayan aort adlı damardır. Akciğerlerle aort arasındaki bağlantıyı ise bir köprü gibi görev yapan kalbin sol tarafı sağlar. Görüldüğü gibi eğer bu anlattığımız sistem olmasaydı aortun bağlandığı sol karıncık temiz kanı alamayacaktı. Bu durumda vücudumuzdaki hayati işlemlerin hepsi durmuş olacaktı. Kalpteki yapı son derece kusursuz bir şekilde çok ince planlanmıştır. Peki böyle bir sistem tesadüfen oluşabilir mi? Evrimcilerin mantığına göre düşünüldüğünde sadece kapaklar değil, kalpte bulunan karıncıklar ve kulakçıklar tesadüfler sonucunda oluşacaktır. Kalbe bağlı olan damarları, bu damarların bağlantılarını, kısacası her şeyi tesadüfler oluşturacaktır. Bu, elbette ki akıl ve mantık sınırlarının dışında bir varsayımdır. Tesadüflerin değil kalpteki kapakçıkları, bu kapakçıkları oluşturan milyonlarca hücreden tek bir tanesini bile oluşturmaları mümkün değildir. Kaldı ki bütün imkansızlığına rağmen bu parçalardan bir iki tanesinin tesadüfen oluştuğunu varsaysak bile hiçbir şey değişmeyecektir. Çünkü kalp ancak bu parçaların hepsi aynı anda var olduklarında çalışmaktadır. İnsan bedeni Allah tarafından bir bütün olarak yaratılmıştır. Aynı mükemmel sistem şimdiye kadar yaşamış olan, şu anda yaşayan bütün insanlarda mevcuttur. Ve ileride yaşayacak olan bütün insanlarda da aynı şekilde kusursuzca var olacaktır. Allah her şeye güç yetirendir. Allah'ın gücünün her yeri kapladığı bir ayette şöyle bildirilmektedir. Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur. Hepsi O'na gönülden boyun eğmiş bulunuyorlar. Yaratmayı başlatan, sonra O'nu iade edecek olan O'dur. Bu, O'na göre pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce misal O'nundur. O, güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. Rum Suresi 26-27. Akciğerler, kalp ve damarlar göğüs boşluğunda yer alır. Bu organların koruması için göğüs kafesinde çeşitli tedbirler alınmıştır. Örneğin, göğüs boşluğunda bulunan organların dış kısımları iki zarla örtülmüştür. Bunlardan biri iç zardır, diğeri de dış zar. Bu iki zar arasında kayganlaştırıcı ve hareketi kolaylaştırıcı bir sıvı bulunur. Bundan başka göğüs kafesi içinde negatif bir basınç da vardır. Bu negatif basınç, göğüs bölgesine yerleştirilmiş olan organların ağırlığını dengeler ve onları korur. Bu basınç olmasaydı ne olurdu? Bu sorunun cevabının önemini anlayabilmek için akciğerlerin yapısı hakkında biraz bilgi sahibi olmakta fayda vardır. Akciğerlerin vücut dışındaki gerçek ağırlığı ortalama 1200 gram gelir. İşte bu ağırlık nedeniyle göğüs kafesindeki negatif basıncın önemi büyüktür. Göğüs kafesindeki negatif basınç akciğerin kendi ağırlığını hafifletir. Bununla birlikte üst karın organları olan karaciğer, dalak, böbrekler, mide ve toplar damarlarda da vakum etkisi gösterir. Bu etkide saydığımız organların bulundukları yerde daha hafiflemiş bir şekilde tutunmalarına yardımcı olur. Yani aynı beyinde gördüğümüz gibi buradaki basınçla bazı organların vücudumuzdaki ağırlıklarını hafifletir. Bu yüzden negatif basıncın varlığı şarttır. Bundan başka akciğerlerdeki bu negatif basınç sayesinde soluk verdikten hemen sonra zorlanmadan otomatik olarak soluk alırız. Bunların yanı sıra göğüs boşluğuyla karın boşluğu arasında diyafram zarı denilen bir zar vardır. Negatif basınç diyafram üzerinde de etkilidir. Bu etki diyaframı akciğerlere doğru çekerek kubbe şeklini almasını sağlar. Akciğerlerin yapmış olduğu emme etkisiyle diyafram alt kısmında bulunan karın boşluğunun üst tarafında olan organları da yukarı çekerek yerlerinde kalmalarını sağlar. Negatif basıncın yaptığı emmenin etkisi göğüs boşluğunda bulunan toplar damar duvarlarını vakum gücüyle çeker. Bu da kan üzerinde emme etkisi yapar ve kalbin çalışmasına yardımcı olarak yükünü hafifletir. Yani emme etkisi sayesinde göğüs boşluğuyla karın boşluğu arasında bulunan organların yerlerinde durmaları ve fonksiyonlarını rahat bir şekilde yerine getirmeleri sağlanır. Bu basınç olmasa ya da yeterli düzeyde oluşmasa karın boşluğundaki organlar kendi ağırlıklarını taşıyamayacakları için aşağı doğru sarkacaklardı. Bu da bizim için oldukça sıkıntılı durumlar oluşturabilirdi. Bu durumu bir örnekle açıklayalım. Bilindiği gibi yaşlı insanlar hareket halindeyken ihtiyaç duyulan oksijen miktarını karşılamakta hayli zorluk çekerler. Çünkü bu kişilerde göğüs boşluğunun ve akciğerlerin elastikiyeti azalmıştır. Bu yüzden vakum gücü oluşturacak yeterli miktarda havayı ciğerlerine alamazlar. Sonuç olarak karında yer alan organlar ve diyafram sarkar. Dolayısıyla solunum hareketleri ağırlaşır. Böyle kişiler az bir harekette bile nefes darlığı çekerler. Bu durumda yine akla böyle hassas bir dengenin nasıl oluştuğu sorusu gelecektir. Organlar mı böyle bir şeye ihtiyaç duyup bu sistemi oluşturmuşlardır, yoksa bu organları oluşturan damarlar mı veya kaslar mı? Et parçaları olan organlarımızın, damarlarımızın, kaslarımızın kendi ağırlıklarının ne kadar olacağını bilmelerine imkan yoktur. Aynı şekilde ağırlığın vücuda vereceği zararları hesap etmeleri de mümkün değildir. Bu zararlar için önlemler düşünmeleri, yöntemleri bulmaları elbette ki mümkün değildir. Bu organları oluşturan hücreler şuursuz atomlardan oluşur. Şuursuz atomların hesaplama yapma, akıl ve şuur sergileme gibi özelliklerinin olması söz konusu değildir. İnsan vücudundaki bütün sistemler özel olarak planlanmıştır. Organlarımızı hafifleten basınç da, onu oluşturan etkenler de, bu basınçtan etkilenecek olan organlar da bir bütün olarak Allah tarafından yaratılmışlardır. İnsan vücudundaki destek sistemlerden bir tanesi de gözlerde bulunur. Gözümüz içi boş bir küre şeklindedir. Göz küresi boşluğu, iris ve mercekle iki bölüme ayrılmış ve ikisine de birbirinden farklı yapılarda sıvılar konulmuştur. Göz küresinin içinde bulunan organeller, felçe kıvamında bu farklı cins sıvıların içinde bulunur. Ön kısım, yani kornea ve mercek arasındaki kavisli kısım, su gibi saydam bir sıvı içindedir. Arka kısımda, retina ve mercek arasında kalan boşluksa, jelatin tipi bir sıvıyla kaplıdır. Camsı cisim denilen bu sıvıların basıncı sayesinde göz, küre biçiminde ve gergin kalır. Göz içi sıvısı, gözün içindeki organellerin beslenmesi için gerekli olan tuzlar, şekerler, mikrop öldürücüler gibi maddeler içerir. Bu maddeler, gözdeki kirpiksi yapı içinde bulunan mikroskobik pompalar aracılığıyla damarlardan emilir ve sıvının içine karışır. Göze hayat veren bu besin kaynağı, durağan ve hareketsiz değildir. Aksine, sürekli bir dolaşım halindedir. Ufacık boşluktaki bu sıvı, aynen okyanuslardaki temel su akıntısı prensibi doğrultusunda bir dolaşım gerçekleştirir. Soğuk akım aşağıdan, sıcak akım yukarıdan akar. Bu muhteşem mekanizma, sadece besini ve mikrop öldürücüleri eşit olarak dağıtmakla kalmaz, aynı zamanda son derece hassas ve mikroskobik bir kontrolle artıkların dışarı atılmasını da sağlar. Gözdeki sıvılar bu özelliklerinin yanı sıra göz içi basıncın dengelenmesinde de etkendir. Göz, esnekliği çok sınırlı bir küre gibi düşünülebilir. İçerdiği peltemsi sıvı küreye bir miktar iç basınç yapar. Bu iç basıncın şiddetini ise saydam sıvının miktarı belirler. Saydam sıvı gözdeki kirpiksi cisim denen bölüm tarafından salgılanır. Sıvı, kirpiksi cisimden arka odaya, yani saydam tabakaya, daha sonra da göz bebeğinden geçerek ön odaya gelir. Daha sonra da korneanın arka yüzüyle irisin ön yüzü arasındaki dokular tarafından geri emilir. Üretilen ve emilen saydam sıvı miktarı eşit olduğunda sürekli bir sıvı akışı sağlanır, böylece gözün içindeki sıvı hacmi değişmez. Ama saydam sıvının üretimi artar, emilimi azalır ya da akışı engellenirse göz içi basıncı yükselir. Mevcut sistemi bir kez daha gözden geçirelim. Sözü edilen sıvı çok hassas bir dengeyle üretilmekte, fazla sıvı aynı hassas denge sayesinde geri emilmektedir. Gözün içi suyu bir taraftan doldurulurken bir taraftan da boşaltılan bir akvaryuma benzer. Eğer suyun tahliyesi engellenirse akvaryum taşar. Suyun eklenmesi aksarsa akvaryum boşalıp kurur. Benzer şekilde birçok sanayi tesisinde bulunan sıvı tanklarının içerdikleri sıvı miktarları da son derece hassas elektronik kontrol sistemleri sayesinde dengede tutulur. Çok ince ölçüm ve hesaplamalar gerektiren bu kontrol sistemleri uzman mühendisler tarafından programlanır ve denetlenir. Sistemde meydana gelen aksaklıklarsa büyük facialara neden olabilir. Göz içi sıvısı gibi milimetrik hacimlerin denge mekanizmasını sağlamaksa çok daha büyük ve hassas hesaplamaları gerektirir. Çünkü bu hesaplamalarda milimetreden çok daha küçük birimlerde yapılacak bir yanlışlık gözün kör olmasıyla sonuçlanır. Ancak sağlıklı bir göz içindeki sıvının bu döngüsü bir ömür boyu hiç şaşmadan sürer gider. Son derece hassas bir dengesi olan göz içi sıvısının hacminde bir değişim olursa, yani akvaryum taşıyacak kadar suyla dolarsa ne olur? Bu sıvının emiliminde bir yavaşlama ya da üretiminde gereksiz bir artış olursa, sonuç son derece acı verici olur. glokom hastalığı adı verilen bu durumda göz içi basıncı hızla artar. Patlamak üzere olan bir balon gibi şişen göz insana dayanılmaz acılar verir. Bu hastalık genellikle körlükle sonuçlanır, iyice gerilen ve şişen göz en küçük bir darbe sonucunda yırtılır. Allah bu gibi hastalıkları vesile kılarak sağlığımızın değerini ve şükretmemiz gerektiğini bize hatırlatmaktadır. Ancak asıl makbul olan insanın başına bir sıkıntı gelmesini beklemeden Allah'a yönelip dönmesidir. Allah'a büyük bir teslimiyetle şükretmesi, Allah'ı sürekli anarak onu en içten bir saygıyla övüp yüceltmesidir. Allah insanlara karşı büyük fazıl sahibi olduğunu bir ayetinde şöyle bildirmektedir. Allah hakkında yalan uydurup iftira edenlerin kıyamet günü zanları nedir? Şüphesiz Allah insanlara karşı büyük ihsan sahibidir ancak onların çoğu şükretmezler. Yunus Suresi 60. Bu programı dinlerken bir yandan da kendi bedeninizde bu olayların gerçekleştiğini düşünmüş olabilirsiniz. Bedeninizin ne kadar büyük bir nimet olduğunu ilk defa fark etmiş de olabilirsiniz. Burada önemli olan programı dinlerken hissettiklerinizin, o anki düşüncelerinizin kalıcı olması, sonraki günlerde de etkisini sürdürmesidir. Dikkat edildiyse buraya kadar vücudunuzda gerçekleşen olaylarla ilgili çeşitli benzetmeler yapıldı. Dikkat çekici anlatımlar kullanıldı. Bununla insan bedenindeki mucizevi olaylara karşı var olan yanlış bakış açısının ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Olayları sıradan görme şeklindeki bu yanlış bakış açısının kalkması herkesin kendi çabasıyla mümkündür. Vücudumuz bizim için bir nimet olarak 24 saat boyunca hiç durmadan çalışmaktadır. Ancak unutmayın, bu programda dinlediklerinizin tümü sadece sizin bedeninizde değil, annenizin, babanızın, çocuklarınızın, komşularınızın, kısacası çevrenizdeki ve dünyadaki bütün insanların vücudunda gerçekleşmektedir. Geçmişte yaşamış olan insanların vücutlarında da bu sistemler eksiksiz olarak vardı. Gelecekte yaşayanlarda da Allah'ın izniyle olacak. Bu, tüm alemlerin Rabbi olan Allah'ın yaratışıdır. Allah'ın gücü sınırsızdır. Aklını ve vicdanını kullanabilen kişiler bu açık gerçeği görür ve yalnızca Rablerini hoşnut etmek için yaşamlarını sürdürürler. Bir ayette şöyle buyurulmaktadır. Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir, bunların arasında durmadan iner. Sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi sarıp kuşattığını bilip öğrenmeniz için. Talak Suresi 12. Harun Yahya'nın Kas Sistemi adlı eserinden uyarlanmıştır.